Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahvalcımızdan herkese merhaba. Covid-19 salgını süresince yüzlerce işçinin testinin pozitif çıktığı, 7 kişinin koronadan kaynaklı hayatını kaybettiği bir fabrikada çalışıyorsanız ve tedbirlerin uygulanması için harekete geçsin yöneticiler diyorsanız başınıza ne gelir? Bugün bu sorunun yanıtını iki işçi kadın konuğum verecek. Yeliz Kurt ve Tuğba Esentürk. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Yeliz Hanım, siz tam olarak dediniz ki bu fabrikada insanlar hayatını kaybediyor. Bu fabrikada COVID testleri çok yoğun olarak pozitif çıkıyor. Ne oldu, nasıl oldu, ne geldi başınıza?
Şimdi fabrikada COVID-19 testlerini, yani pozitif vakaların artış göstermesi nedeniyle arkasından da ölümlerin başlamasıyla maalesef ki işçi kadın meclislerine birçok mesajlar geldi. İşte pozitif vakalar arttı, artış gösteriyor, gereken önlemler alınmıyor, 12 saat çalışıyorduk ki zaten ben de kendim orada bir çalışan olarak bunları biliyordum yani. Dolayısıyla biz 10 Ağustos günü işçi kadın meclisleri olarak ve ben Vestel çalışanı olarak bir basın açıklaması yaptık Bölge Sanayi Çalışma Müdürlüğü'nün önünde. Ve bu basın açıklamamızdaki taleplerimiz şuydu. Aslında çok fazla bir talebimiz de yoktu. Yerine getirilebilir taleplerdi. Fabrikadaki öncelikle yemekler hep her gün 4 aydır, koronavirüs başladığı günden beri 4 aydır sürekli ekmek arası verildiğinden dolayı yeterli gıdalarımızı alamıyorduk çünkü. Koronavirüsün en temel başlangıcı yeterli gıda ve dinlenmeydi çünkü bilim kurulunun söylediklerinden dolayı, açıklamalarından dolayı. Ve bu neticede bizim de fabrikada 12 saat çalışıyor olmamız ve ayrıca almamız gereken besini alamamış olmamız ve ayrıca 12 saat çalışmadan sonra eve geldiğimizde dinlenememiş olmamız bizi daha da koronavirüs olmamızı tetikliyordu yani bu süreçte. Bu nedenle 10 Ağustos günü İşçi Kadın Meclisi üyesi ve Vestel çalışanı olarak bir basın açıklaması yaptım. Yaptık yani, öyle diyelim. Dolayısıyla bu basın açıklamasında işverenden taleplerimiz yemeklerin değişmesi, 12 saat çalışma sürenin 8 saate düşürülerek ne kadar az çalışma o kadar az temas dedik. Ve pazar çalışmaları vardı, yani mesailer çok yoğundu, pazarları da çalışıyorduk hiç tatil yapmaksızın ve pazar tatilini talep ettik. Bunun sonrasında işveren ertesi günü, zaten ben ücretli izindeydim o esnada. İşveren beni ertesi günü fabrikaya çağırıp bana dediler ki size bölüm değişikliği yapacağız. Bu nedenle biz sizi tekrar ücretli izne çıkaracağız. Bölümünüzü ayarladıktan sonra tekrar sizi çağırıp işbaşı yapabilirsiniz diye beni böyle oyaladılar o süreçte. Ve ben tamam dedim. Sonra ücretli izin 24 Ağustos günü bitti ve tekrar görüşme talebinde bulundular. Ve ben tekrar 24 Ağustos günü fabrikaya gittiğimde bana işte sana uygun bölüm yok, bulamadık, seni burada çalıştıramayacağız diyerek performans düşüklüğünü bahane göstererek tam beni işten attılar bu süreçte.
Tam bu sürecin ardından Tuğba Hanım da size destek için faaliyete geçti, harekete geçti ve ardından siz de işten çıkartınız. Sizin süreciniz nasıl oldu?
Benim sürecim, Yeliz'in haklı olduğunu düşünerek destekçi oldum. Zaten ben de aynı zamanda kadın meclislerinin üyeyim. MOSP'un önünde yapılan eylem için de o gün uygun olamadığım için gidemedim. Sonrasında Yeliz'in uzlaşmasında bir fotoğrafım yayınlandı. Onun öncesinde kadın meclisleriyle fotoğraflarım yayınlandı. Uzlaşmadan bir hafta sonra beni insan kaynaklarına çağırdılar. Kadın meclisleri üyesi olup olmadığımı sordular. Yeliz'le samimiyetimi sordular. Görüşüp görüşmediğimizi, şahit olup olmayacağımı. bu şekilde hani sormalarına hakkı olmayan birçok soru sordular.
Sorguya çektiler sizi yani.
Aynen, sorguya çektiler ve sonrasında da bu tür şeylerle uğraşmayın. İşte fabrikada çalışıyorsunuz sonuçta, buradan ekmek yiyorsunuz tarzında. Evli barklı insansınız, böyle şeyler yapılmaması gerekiyor diyerek benim özel hayatıma da müdahale etmiş oldu. Ve aynı zamanda bir nevi tehditti yani, bunlarla uğraşmayın, yapmayın şeklinde uyarıda bulundular. Kadın meclisleri üyeliğimi sorması da çok yanlış, özel hayatımı sorması da çok yanlış, hiçbirinin hakkı yok. Ve bu esnada benim telefonuma da el koydular. Telefonsuz bir şekilde odaya aldılar. Telefonla almadılar. Odanın dışında bıraktılar telefonumu.
Yani Vestel yönetimi karakol muamelesi, kendine öyle bir görev biçti.
Sanırım öyle
anladığımız
düşündüler.
Kadarıyla. Hı-hı. Buyurun,
evet.
Devam edelim.
Sonrasında işte şahitliğimin kağıtları tabii ki fabrikaya ulaştı. Bir gün öncesinde de bizim yine kadın meclislerinde toplantımız vardı. 25 Kasım için aslında toplanmıştık. Vestel ile alakamız olmamasına rağmen yine fotoğraflar yayınlanınca beni tekrar çağırdılar odaya. Ben gittiğimde zaten bölüm değişikliği, hatta bölüm de demeyelim, fabrikamız Manisa'da, İzmir'de, yine Vestel bünyesinde Gazi Emir'de başka bir fabrikaya gönderildiğime dair kağıt hazırlanmış. Bütün hesaplarım yapılmış. Ne kadar para ödenecek, ne yapılacak şeklinde her şey ayarlanmış şekilde çağrıldım ben. İşte zaten Yeliz'e destek olduğum anlaşıldıktan sonra iyi kötü bir baskı oluştu. Uyarılar geldi bu şekilde davranmamama yönelik olarak. Ben de çıkarım ama bütün haklarımı alırsam şeklinde konuşma yaptım. Onun dışında çıkmak istemiyorum dedim. Bana ihbarı veremeyeceklerini söylediler. Ben dedim işsizliğimi de alamayacağım. Pandemi döneminde çıkışlar yasak. Bu durumda benim işsizlik almam da olanaksız oluyor dedim. Böyle bir durumda sizin bir belli bir miktar ceza ödemeniz gerekiyor. Bunu bana inandırmalısınız. Bunu ödeyeceğinize inandırın. Ben haklarımı alacaksam bunu imzalayayım dedim. Sonrasında işsizliğimi alacağımı söylediler. Tazminatımı da, ancak ihbarı hiçbir şekilde vermediklerini söylediler. Ben de mobbinglerin çoğalmasından çekinerek, şu anda bile daha şahitlik oluşmamışken bu şekilde baskılar oluşuyorken, şahitlikten sonra çok daha fazla mobbing uygulanacağını düşünerek bunu imzaladım. İhbarımı almadım. Bunun için de uzlaşmaya başvurdum. Uzlaşma sürecinde de anlaşamadık. Şimdi de dava yolunda devam edeceğiz. Ve bizim gibi olan birçok insan da var. Kadın meclisleri olarak bunların arkasından da koşmaya çalışacağız.
Yani benim anladığım şirket yönetimi, işveren aslında sadece COVID-19 tedbirleriyle ilgili bir sıkıntısı yok. Yani bu tedbirleri dile getirmiş olmanız değil problem. Örgütlü kadınların bunu dile getirmiş olması. Yani
evet, aynen öyle.
Çünkü doğrudan sizin işte örgütlenme hakkınıza yönelik mobbing uygulanıyor anladığım kadarıyla.
Aynen, kesinlikle öyle.
Fabrikadaki diğer kadınlara yönelik benzer uygulamalar var mı?
Yani bizim dışımızda zaten eyleme katılan kimse de olmadı bizim bölümümüzde.
Bizim bölümümüzden eyleme katılan olmadı Tuğba'nın dediği üzere. Fakat yani bizim yanımızda işte arkadaşlarımızla görüşmüş olsak, eğer ki işte Facebook'ta veya sanal ortamda bir fotoğraf paylaşmış olsak, mutlaka o arkadaşlarımızın da odalara çekileceğinden hiç şüphemiz evet. Yok yani.
Peki Yeliz Hanım, siz Ağustos'tan beri aslında işsizsiniz.
Evet.
Pandemi çok ağır bir süreç aslında. Herkes çok ağır yaşıyor bu süreci. Siz o zamandan bu yana ne yapıyorsunuz? Mağduriyetinizi nasıl giderebildiniz ya da giderebildiniz mi?
Ben iş yerinden çıkarken ihbar ve kıdem tazminatımı alarak ve işsizlik maaşımda bağlandı bu neticede. Aynen Tuğba'nın dediği gibi COVID-19 cezasının yatırılıp yatırılmayacağına dair özellikle takiplerde bulundum ve yatırıldı. İşsizlik maaşını bu şekilde alma hakkına sahip oldum. Şu an işsizlik maaşı alıyorum. Üçüncü ayımdayım işsizlik maaşının. Tabii bittikten sonra nasıl bir yol izleyeceğim ya da şu an çünkü bir iş kaybım var ortada. örgütlü bir kadın olduğumuz için, işte bazı haklarımızı savunduğumuz için, yani kadınlara yapılan bir takım haksızlıkları ve kadınları bilinçlendirdiğimiz için şu an bir iş kaybım var yani ortada, mağdurum. Bu nedenle yani önümüzdeki süreçte, 8 ay sonraki gibi bir süreçte iş aramaya başlayacağım. Elbet ki de neyle karşılaşacağımı bilmiyorum.
Peki şimdi Vestel fabrikası o Manisa ve bölgesindeki en büyük fabrikadan biri. İzmir'den bile işçiler gidiyor oraya bildiğim evet. kadarıyla. Ne oldu ya koronavirüs sürecinde? Binlerce kişinin pozitif çıktığı yönünde şeyler okudum ben. Hayatını kaybedenler olduğu yönünde okudum. Buna rağmen kesinlikle üretim durmadı mı bu süreçte? Yani fabrikanın bir COVID-19 tablosunu çizersek neler yaşadınız? Ne oldu?
Yani vakalar pozitif çıktığında temaslı olduğun kişileri gittiğin hastane kuruluşlarında söylemediği arkadaşlarımızı arayarak bir takım tehditlerde bulundular. Çünkü temaslı olduğu kişileri eğer ki söylerse o insanlar da karantinaya gireceğinden dolayı ve iş kaybı yaşanacağını düşündüğünden dolayı ve bu şekilde aramalar yaparak insanları tehdit ettiler yani açıkçası. Temaslı olduğum kişileri söylemediler. Ve ayrıca pozitif vakalar çoğaldıkça, arttıkça hiçbir şekilde üretimde 12 saat çalışma veya herhangi bir tatil yapma ya da işte biz bir iki gün ara tatil yapalım, fabrikayı dezenfekte yapalım. Hatta ve ben yöneticilere şunu söyledim. Yani hep birlikte biz bu koronavirüsü fabrikamızda yok edebilirdik. Yani gerekirse elimize fırça, kürek, işte deterjan alalım, her yeri yıkayalım.
Peki 12 saat çalışma, pazar izinlerinin yok sayılması, bunları nasıl bir prosedüre uyduruyorlar? Daha önce hiç bunlara karşı da sesinizi çıkartmadınız mı?
Yani yasal olarak 270 saat mesai yapma hakkı vermiş devlet. 270 saat üzerine çalıştıramaz diyor. Ama bizi işe alırken 8-8 çalışmayı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye bir madde var. Biz mecburen o işi girebilmemiz için biz bunu kabul etmek zorundayız. Ama bizim 270 saatte bir sınırlandırma hakkı vermiş devlet. Fakat ne yazık ki 270 saat geçtikten sonraki süreçte ben mesaiye kalmak istemiyorum dediğimde sürekli baskı ve mobbinglerle karşı karşıya geldim. Ve bununla ilgili
Konuda ben de çok mağdur oldum. Mesai istemediğimi söyledim. Hatta geçen yıl mesai saatlerimi toplatıp 270 saat sonrasında gelmeyeceğimi söyledim. O şekilde mesaiye gitmedim mesela. Sonrasında bu yeni yılda anlaştık bir şekilde ama dediği gibi bu hakkını savunanlara da ayrıca bir baskı uygulanıyor. Savunamıyorlar zaten insanlar. Mecburen gidiyorlar.
Evet. Peki bundan sonra hukuki süreç nasıl işleyecek? Avukatlarınızla görüşmeleriniz devam ediyor muhtemelen.
Evet, devam ediyor. Hukuki süreç uzlaşma sürecine gitmiştim ilk aşamada. Uzlaşma sürecinde uzlaşamadık. Bu süreçten sonra işe geri iade ve sendikal tazminat davası talebinde bulundum. Bu arada 2 yıldan beri Birleşik Metal Sendikası üyesiyim kendim. Bu neticede haklı hukuk adalet mücadelesini işçi kadın meclisleriyle birlikte ve tüm kadınlar adına, tüm işçi kadınlar adına kazanacağımızdan hiçbir şüphemiz yok.
Sizin Tuğba Hanım ne yapacaksınız bundan sonraki süreçte?
Aynı şekilde ben de uzlaşmaya gittim. Gittik, anlaşamadık. Yani bir ortayı bulamadık. Dava sürecine geçeceğiz. Benim henüz tam günüm belli değil. Davamız açılacak. Günü belli olduktan sonra sürece başlayacağız.
Peki sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Buradan bir çağrınız var mı?
Ya insanlar haklarını savunmayı öğrenmeli bence. En azından şu mesaide bile. Evet, ihtiyacı olan tabii ki var. 365 gün mesaiye gidip de ihtiyacını karşılayamayan da var ancak zorla çağrılan birçok insan var. Zorla çağrılmamalı. İnsanlar en kötü ihtimalle 270 saatin sonrasında diretebilmeli. Yani sadece bu hakkını bile bilse birçok şeyin önüne geçebilir. Hiçbir şekilde konuşulmadıkça, hak aranmadıkça Bütün şartlar aynı şekilde devam ediyor.
Evet.
Biz de bu şekilde mağdur olan bütün işçi arkadaşlarımızın, işçi kadınların arkasında olacağız kadın meclisleri olarak. Ve bizden başka birçok kişi de var bu şekilde mağdur. Bize gelenin biz de yanında olacağız.
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Yelisa Hanım?
Buradan tüm işçi kadın arkadaşlarımın yalnız olmadığını, işçi kadın meclisleri olarak tüm haksız ve hukuksuzluklara karşı onların yanında olacağımızı, hiçbir şekilde vazgeçmediğimiz takdirde hiçbir şekilde herhangi bir kayıp yaşamayacağımızı bildirmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için.
Ben teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Umarım güzel sonuçları da konuşuruz buradan.
İnşallah.
İnşallah.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.